Kornea'da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi.
Yaptığınızda dağılık bir düşünsel bir sistemde kap karanlığı çalıştık. Şu kadar bir hal gibi.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu haftaki programımızı Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte hazırladık. Konuğumuz ise fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Doktor Mine Güler bizimle birlikte. Mine hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk olarak aslında fizik tedavinin tarihin eski dönemlerine kadar giden bir uzmanlık dalı. Her ne kadar günümüzde son zamanlarda daha çok bilinse de geçmişte çok uygulanan, farklı yöntemlerle uygulanan bir uzmanlık dalı. Tabii günümüzde ilerleyen tıp, modern tıpla birlikte yöntemler ilerledi değil mi?
Evet,
fizik tedavi evet. Kendisini geliştirdi. Kısaca izleyenlerimize fizik tedavi nedir, amacı nedir? Bundan bahsedebilir miyiz?
Ne güzel de özetlediniz. Aslında siz bayağı araştırmışsınız sanıyorum değil mi? Fizik tedavi gerçekten de aslında
evet.
Çok geçmişe dayalı yöntemler. Evet. Aslında doktor bey de çok iyi bilir.
Evet.
Dokunmak tedavinin başlangıcıdır. Bana göre fizik tedavi ve rehabilitasyonun doğasında da başlangıcında da bu var. Hani genelde bilinen fizik tedavi yöntemi işte sıcak paket koymak,
evet.
Elektrik uyarıları. Bunlar da tabii ki fizik tedavinin çok önemli parçaları ama asıl bize göre dokunmakla başlayan ve bir takım süreçler. Hastayla rehabilitasyon sürecine giriyoruz ve bozulmuş olan
evet.
Vücudun düzenini el verdiği kadar, vücudun el verdiği kadar düzeltiyoruz ve o düzelmiş hali korumak için de bir takım egzersiz programlarıyla destekliyoruz.
Fizik tedavi deyince biraz önce de söylediğiniz gibi işte sıcak yöntem, soğuk yöntem,
evet.
De masaj,
elle yapılan
tedaviler geliyor.
Isıtıcılar var yüzeye.
Ama aslında böyle
var.
Değil, değil mi? Yani
evet.
Çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir uzmanlık.
Evet, yani yeni yöntemler
evet.
Dediğiniz aslında
evet.
Yeni değil demin de söylediğim
evet.
Gibi çok eski yöntemler ama hani halkta bir kırıkçı çıkıkçı merakı vardır biliyorsunuz.
Evet.
Böyle sıklıkla duyarsınız. Deriz ki hep niye gittiniz, ne gerek vardı kırıkçı çıkıkçı ama halkın aslında şöyle bir beklentisi var. Yani çabuk iyileşsin, evet. Bu bir böyle bir çeksin de yerine oturuversin gibi bir beklentisi var. Aslında bizim de şimdi yaptığımız bunun bilimsel teknik sistemlerle oturtulmuş yöntemini yapıyoruz.
Evet.
Evet tabii ki o dediğiniz ısı vesaire derin ısıtıcılar bunları kullanıyoruz ama asıl kalıcı dokuda meydana gelen hasarı kalıcı olarak iyileştirmeye yönelik uzman ekip tarafından yapılan bir takım manevraları içeren elle yapılan tedavi yöntemleri
evet.
Uyguluyorum ben kendi adıma. Bunu destekleyen başka tedavilerimiz var. Belki konuşabiliriz onlardan
tamam,
da.
Tabii.
Modern tıbbın içinde
evet.
İlerleyen çeşitli öğretiler var. Bunlardan da yararlanıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim. Biz ilaç tedavisini çok sevmiyoruz.
Evet.
Tabii ki bizim en büyük yardımcımız ilaç. Gerekli olduğunda veriyorum ilaç tedavisi ama mümkün olduğunca ilaçtan kaçmaya çalışıyoruz. Vücudun kendi kendini iyileştirme yetisini ön plana çıkartmaya
evet.
Çalışıyoruz.
Peki ben daha henüz girişte olduğumuzu farz ederek şu soruyu soracağım size. Şimdi hangi hastalar size gelsin? Yani sokaktan geçen beli ağrıyan bir kişi direkt size başvursun mu? Onlara nedir çözüm sunacağınız çözümler?
Evet, çok da güzel.
Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsun? Mesela bel ağrısı veya boyun ağrısı olabilir. Sırtı tutulmuş olabilir, boynu tutulmuş olabilir. Neler, nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Çok da güzel. Bütün fizik tedavi uzmanlarının aslında bam teline bastınız. Bize genelde hastalar hep birisi tarafından gönderilir. İşte ya ortopedist demiştir. Ya beyin cerrahı ya nörolog başka bir uzman arkadaşımız tavsiye etmiştir fizikte. Sanki hasta fizik tedavi uzmanına direkt gitmez de birisi gönderir gibi.
Evet.
Halbuki öyle değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tüm vücuttaki tüm ağrılarla ilgilenen ana branştır
evet.
Aslında. Bütün boyun ağrıları, bel ağrıları, işte sırt ağrıları, kol ağrıları, omuz ağrıları hepsinde aslında direkt başvurabilir. Biz gerekli gördüğümüzde eğer bizim yöntemlerimizin dışında bir tedavi gerekirse o zaman tabii ki diğer uzman arkadaşlarımızla interaktif çalışıyoruz.
Özellikle ağrı.
Ağrı bel, tabii boyun. Biz ağrıyla uğraşıyoruz. Evet. Hep subjektif dediğimiz hani çok da böyle ölçülemeyen, elle tutulamayan şikayetlerle uğraşıyoruz.
Şimdi kaslar çok hassas organlarımız. En çok da göz ardıdır. Hani insan hani kalbine dikkat ediyor. İşte böbreğine, midesine, her yerine dikkat ediyor da işte kaslarını ihmal edebiliyor. Oysa bu rehabilitasyon sizin zaten neyi rehabilite ediyorsunuz? Kasları ve kemikleri rehabilite ediyorsunuz. Bu konuda mesela önleyici tedavi olarak bir iş yerindeki insan işte bir oturma pozisyonu olarak olsun ya da işte önleyici egzersizler, bu konudaki tavsiyeleriniz mutlaka oluyordur. O konuya biraz girebilir miyiz?
Çok da güzel bir konu. Genellikle benim kliniğime gelen hastalar genellikle duruş bozukluğu olan, hani bu bugünlerde çok moda zaten duruş bozukluğu. Bu ne? Ya öğrencidir, çok işte sırtında çanta taşıyordur, kolunda çanta taşıyordur ya da masa başında işte bizim meşhur sınavlarımız, üniversite sınavlarımız çok fazla saatler geçiriyordur ya da bilgisayar başında. Ya da büroda çok fazla masa başında oturuyordur. Bilgisayarda yanlış pozisyonda oturmakla ilgili pek çok sorun bize başvuruyor. Mekanik sorunlar diyorum ben buna. Mekanik sorunlar. Aslında bunlar hastalık değil inanın. Vücudun verdiği tepki.
Evet.
Yani biz iyi bakmadığımız için kaslarımıza vücutta bağırıyor. İşte belim ağrıyor vesaire. Hep hastalara bunu anlatıyorum. Filmlerde işte boyun fıtığı var. Benim fıtığım var doktor hanım diye geliyor MR'larla. Aslında her zaman da sorumlu bu fıtık değil. Pek çok başka sebep o boyun ağrısına sebep olabiliyor. Ve zaten tedavisinin çok basit olduğunu görünce hasta da şaşırıyor. Çünkü o ağrının sebebi o basit küçük fıtık değil. Bambaşka o mekanik problemin, ağırlık merkezinin yanlış yerden geçmesinin çok da basit yöntemlerle aslında ortadan kaybolabiliyor.
Evet. Mesela gün boyunca masada bilgisayar başında oturan insanlara bu konuda pratik çözümleriniz, pratik önerileriniz ne olacak?
Şöyle ya egzersizleri öğretilebilir ama asıl önerdiğim şey mutlaka hepimizin hayatında spor olmalı. Her yaşta, her yaşta spordan söz ediyoruz. Hani ben klinik pilatesle uğraşıyorum. Çok ideal bir spor bana göre. Belki bahsedebiliriz biraz sonra. Biz onu tedavi olarak kullanıyoruz zaten klinik pilatesi. Yüzme olabilir. Bir de çok spor yapan bir kesim var. O da aslında onda da bir çok yanlış var. Bize spor yaralanması da çok fazla geliyor. Belki bu konudaki uzmanlarla çalışma imkanı herkes çok bulamıyor. Ve hani ne kadar çok ağırlık kaldırırsam o kadar çok spor yapmış olurum gibi yanlış bir inanış var. Halbuki öyle değil. Spor o değil. Spor hocalarının da son derece aslında eğitimli ve yaygın olması lazım. Bu tür çalışan insanlar için.
Peki spor hocası ya da yüzme, pilates gibi bu sporları yapma imkanı olmayan kişilerin yine de yani hiç yoktan iyidir mantığıyla ne yapması gerekir?
Ya şöyle yani belki yol gösterici işte bir hekime başvurabilir. Her organ için, boyun için, bel için, omuz için yapılması gereken bir takım temel egzersizler var. En azından onları yapabilir. Aslında her internet sitesinde bile ne kadar güvenli olur bilemiyorum ama var bu egzersizler. Ya da en yakın doktoruna başvurarak da elde edebilir. Bunun böyle matbu kağıtları da var aslında çok basit, pratik. Onları da alabilir. Yeter ki içimizde bunu yapmakla ilgili bir dürtü olsun. Şöyle söyleyeyim, belki çok yaygın fibromiyalji diye bir şey var biliyorsunuz, duymuşsunuz, kas romatizması. Aslında o kadar da basit ki bir takım egzersizlerle çok da ağrısını belki geçmese bile ağrısını çok daha az hissetme şansı var. Ama onu yapmadığı için aslında hep bize hayır bende daha kötü bir şey var, daha önemli bir hastalık var kaygısıyla yıllarını geçirir.
O yüzden.
Bir de şunu çok vurgulamak istiyorum. Aslında vücut kendi kendini iyileştirmek için her şeye sahiptir. Hücrenin içinde her şey vardır kendini iyileştirmek için. Benim inanışım, fizik tedaviden anlayışım, biz bu yolu sağlıyoruz. Yani vücudun kendi kendini iyileştirmesi için uygun şartları sağlıyoruz sadece.
Evet.
Yaptığımız iş bu. İşte o manuel terapi dediğim, elle yapılan tedavi dediğim şey, işte çeşitli nedenlerle boyu kısalmış, spazma girmiş bir kası, o yöntemlerle tekrar rahatlattığımızda aslında vücut kendi kendini yeniliyor. Uygun egzersizleri de verirsek hiçbir sorun kalmıyor.
Manuel terapi tam olarak onun biraz detayına girelim isterseniz. Mesela diyor ki kulunç var diyor.
Mesela sırtımda kılıç var.
Evet. Kırmak lazım diyor. O nedir o kılıç?
Manuel aslında el demek. Terapide tedavi demek. Elle yapılan tedavi. Evet. Bizim evet tedavide elimizi kullanıyoruz biz aletlerin dışında. Bu da aslında bunu kapsıyor. İşte eklemlerdeki o ligament diyoruz işte bağlardaki, kaslardaki, liflerdeki meydana gelen işte yarı çıkıklar, çıkıklar ya da işte spazmlar bunları elimizle çeşitli öğretiler tabii ki bunlar yöntemlerle açıyoruz, uygun hale getiriyoruz. Sonra da gerekli egzersizlerle güçlendirdiğimizde sorun hiç de ilaç kullanmadan kendiliğinden kalkıyor. Son derece evet. Bana göre en doğal tedavi yöntemi.
Özellikle hangi hastalıklarda manuel terapi uygun oluyor?
Biz neredeyse bütün terapilerde kullanıyoruz ama en çok sanırım bel problemleri geliyor, boyun geliyor.
Bu masajdan, çok. Sözünüzü kesin. Masajdan farklı mı? Masaj tabii diye ki, anılan çok,
tabii ki masaj da bir manuel terapi sonuçta. Evet. Onun da medikal masaj bir duymuşsunuzdur mutlaka. İşte o da bir yöntem bir şey ama manuel terapi bambaşka bir şey tabii ki. Yani burada tedavi var. Yani masaj daha çok dokuyu rahatlatmaya yönelik, kan dolaşımını artırmaya yönelik bir takım yöntemlerin bütünü. Medikal masaj da vücuda zarar vermeden yapılan işte ve bizim işte doktorun tavsiyesi üzerine yapılan masajdır. Ama manuel terapi tamamen bir terapi yöntemidir tabii ki.
Daha anatomiyi bilerek, fizyolojiyi
bilerek. Mesela işte faset diyoruz ona, omurganın, siz çok iyi biliyorsunuz, omurganın arka kısmındaki o kemik eklemler kilitlenir. İşte o manuel terapi yöntemiyle çok kırıkçılar hani yaparmış ya eskiden onun gibi biz onu bilimsel olarak yerine oturtturuyoruz, açıyoruz o eklemi gibi.
Biraz önce Cihat Bey bahsetti, özellikle kulunç tedavisi için Anadolu'da çok değişik yöntemler var. Yani
kupa çekmeler, işte sülük tedavileri ki gündemde yani şu son dönemde inanamayacağınız çok, kadar çok gündemde.
Ama çok isabetli değiller. Onlar tabii ki uzman kontrolünde yapılması gerekiyor.
Yani ben hiçbir şeyi ötelemiyorum aslında. Yani her şeyin bir aslında bir temelinde bir şey var inanın ki. İşte demin dedim ya aslında hani dokunmaktır tedavi diye. Bakın döndük dolaştık en son şu anda en bana göre en başarılı tedavi manuel tedavi oldu gibi. Aslında sülüğün de bir anlamı var inanın ki. Yani inanılmaz şeyler yaşıyoruz biz. Yani o sülük gidiyor mesela akupunktur noktasında gidip o kanı emiyor gibi. Aslında bilmediğimiz çok şey var gerçekten. Hani sülük tedavisi idealdir demiyorum. Sakın buradan yanlış bir mesaj çıkmasın. Öyle bir şey söylemiyorum. Yok, ama hiçbir şey boş değil gerçekten. Sadece ben bizi izleyenlere şunu tavsiye ediyorum. Ne olur bilimden uzaklaşmayın. İşte yani bilimin olduğu yerde her zaman başarı vardır. Evet bunların doğruluk payı vardır. Ama bir yerde tökezleyebilir. Evet. Çünkü bilimin olmadığı yerden kaçmak lazım. Onun için ben de hep diyorum ki ben de ekibime de herkese söylüyorum değişik şeylerden yararlanmak lazım. Bu tür deneyimlerden yararlanmak ama bilimin ışığında her zaman.
Evet. Peki hasta bel ağrısı, boyun ağrısı diye söyledik de siz söyleyin en çok size neyle geliyor hastalar?
En çok fıtıktır biliyorsunuz. Fıtık herkes bir fıtık. Ben de fıtık konusunda bilgisi olmayan yoktur gibi. Yani aslında hani üç insanın ikisinde bel ağrısı mutlaka hayatının bir döneminde geçirmiştir. Ama bel fıtıkları bakın çok farklıdır. Boyutu çok farklıdır yani. Belki sizde de şu an hiçbir şikayetiniz yokken bir bel filmi çeksek belki de ufak bir fıtık çıkar. Bende de çıkabilir. Çok spor yapan birinde de çıkabilir ama bunların adı fıtık. Yani önemli olan belirti veriyor mu, vermiyor mu? Size nasıl bir belirti? Belki bambaşka bir sebeple ağrınız var ama o fıtığı görünce hastaya da eğer onu söylediyseniz o artık
ona bağlı.
Ömür boyu bende boyun fıtığı var diye gezecektir. En çok sanıyorum fıtık şikayetiyle geliyor hasta. Şikayetle demeyeyim de fıtık teşhisiyle geliyor.
Evet. Fıtık sonuç itibariyle fizik tedaviyle geri dönüşümü olabilecek bir rahatsızlık
kesinlikle. O zaman sizin gözünüzde değil mi? Yani biz bu yöntemin de bahsettiğimiz işte bu ve benzeri yöntemlerle aslında ameliyat kararı verilmiş pek çok hastayı gerçekten de tamamen sağlığına kavuşturuyoruz.
Bu çok önemli, evet. Ameliyattan önce mutlaka denenmesi gereken.
Zaten duyarlı arkadaşlarımız, cerrah arkadaşlarımız ya da bu yöntemleri bilen, bizim yaptığımız yöntemleri bilen arkadaşlar eğer böyle bir ümit varsa mutlaka bize gönderiyorlar sağ olsunlar. Ve inanın hiç hatırı sayılır hasta sayısı kurtuluyor ameliyattan.
Tabii. Biz programlarımızda çok fazla beyin omurilik ve sinir cerrahı doktorlarımızı ağırladık. Bunlardan bir tanesi sizin değerli eşiniz Metin Bey'di.
Evet.
O da anlatmıştı. Yani ameliyatların aslında özellikle bel boyun ameliyatlarının ancak fıtıklarının %1'i ameliyatlık
Kesinlikle.
Aşamasında olduğunu söylemişti.
Kesinlikle.
Hakikaten de yani ilk önce böyle bir fıtık teşhisi varsa Hı-hı. önce fizik Hı-hı. tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kontrolünde Hı-hı. bakılıp ama Hı-hı. hakikaten artık hem kişiye bir zarar veriyorsa
Bravo.
Ve onların da Hı-hı. kararıyla olmuyorsa ancak öyle ameliyat yönteminin tercih edilmesi gerekir değil mi?
Çok doğru söylediniz. Yani öyle şeyler vardır ki biz ona işte nörolojik kayıplar diyoruz. O zaman biz de hemen derhal evet. hatta vakit kaybetmeden bir beyin cerrahisine gitmesini istiyoruz. Çünkü o zaman kalıcı hasar, evet. kalıcı ve felçler meydana gelebilecek Tabii. durumda oluyor. Ama fıtığı büyük olması illaki ameliyat olmasını
Anlamına
göstermiyor.
Gelmiyor.
Muayene çok önemli.
Evet.
Asla hani bizde şöyle bir şey var böyle MR'la, Hı-hı. MR'a bakıp teşhis koyma Hı-hı. asla buna katılmıyoruz. Muayene her şeyin evet. başı.
Hastanın başında.
Tabii. Kesinlikle muayeneyle karar vermek lazım.
Ameliyat sonrası, özellikle fıtık ameliyatları sonrasındaki tedavi de çok önemli
çok,
değil mi?
Çok
fizik
önemli.
Tedavi anlamında.
Sık duyuyorsunuzdur. Evet. Ameliyat olmuş sonradan işte evet. nüks oldu bende evet. bir daha oldu bir daha patladı.
O, yani
aslında
onu
işte yine bilinçli beyin cerrahlarımız evet. bunu çok yapıyorlar. Tedavi ameliyattan sonra bize gönderiyorlar.
Çünkü ikinci, üçüncü fıtık ameliyatları evet. olan hastalar var.
Evet.
Değil mi?
İşte ameliyattan evet. sonra gönderiyorlar. O mekanik sorunu ortadan kaldırıyoruz. Yani fıtık evet. bir sebeple oluyor. Durduk evet. yere olmuyor aslında. Yanlış duruş, kilo, karın kasları zayıf vesaire ve ağırlık merkezi yanlış yerden geçtiği için de ufacık bir itmeyle disk kendini dışarı doğru maalesef atıyor. İşte bunun olmaması için bir takım önlemler var. Zaten ameliyat olmuş tabii ki ameliyatla daha da zayıflıyor kaslar. Evet. Ameliyat sonrası böyle bir rehabilitasyon yapılırsa tekrarlama şansı çok daha az oluyor.
Evet. Az önce bir şey söylediniz, karın kaslarının zayıflığı dediniz. Hı-hı. Bu çok ihmal edilen bir konu
çok
da.
Çok hem de. Sırt konuda, kasları ve karın kasları
evet,
en çok
bizim. Evet. Bu konuda ne gibi bir önleyici şeyler tavsiye ediyorsunuz?
Bir gün inşallah bir uygulamalı bir program yapalım sizinle. Evet yani birkaç aslında basit egzersizle tamam. halledilebilecek evet. şeyler bunlar.
Yani mekik mi yapılması önemli?
Yok mekik aslında çok sevmeyiz biz. Çok evet. da yaptırmayız
Öyle
mekik.
Mi?
Yarım mekik yaptırırız daha çok ama tabii aslında birebir. İşte bu klinik pilates dediğimiz şey de bunun için çok güzel. Evet. Bilmiyorum hiç pilates konusunda.
O zaman klinik pilatesten bahsedelim.
Ona
hazır
konusu zaten.
Gelmişken. Evet.
Ben bu klinik pilatesi mesela neye başlattım biliyor musunuz? Yani çok aslında biz aslında aynı zamanda fizik tedavi uzmanının iyi bir psikiyatrist de olması gerekiyor. Çok evet. Açıklarımız var çünkü. Diyelim ki 50 yaşında bir hastam tedavisini oluyor. Çok güzel. Doktorum çok rahatladım. Çok teşekkür ederim. Diyoruz ki işte şöyle bir egzersiz programına girmen lazım.
Evet.
Nerede yapayım? Spor salonuna git diyorum ama ben orada yapamam doktor hanım
evet.
diyor. Orada başka bir dünya var çünkü.
Evet,
hani daha çok böyle genç kesimin hakim
evet,
olduğu
evet.
işte.
Hareketli müziğin çaldığı.
Hareketli müziğin ben orada yapamam diyor. Ve evet. ben mecburen böyle bir sistemin içine girdim. Ama ne kadar büyük bir açık olduğunu ve önemli bir
evet.
şey olduğunun farkına vardım. Çünkü bu sistemle aslında bütün kas, vücudunuzdaki inanın tüm kasları tek tek çalıştırma şansınız var. Makinalar var, pilates makinaları. Onunla çeşitli güçte yaylarla her yaşta inanın 80 yaşında hastadan 7 yaşında skolyozda mesela evet. çok aslında iyi bir şey, spor yöntemi. Çok başarılı oluyoruz gerçekten.
Buradaki pilatesin mantığı izometrik hareketler mi?
İzometrik, izotonik her türlü aslında hareketi yapabiliyoruz. O işte değişik sistemler her türlü hareketi yapmaya izin veriyor. Hı-hı. Değişik güçlerde. Dediğim gibi profesyonel futbolcu da yapabiliyor Hı-hı. egzersiz. 80 yaşında yaşlı hastalarımız da yapabiliyor. Ama spor şart, bilinçli spor ama.
Evet.
Bilinçli
yani
spor.
Muhakkak uzman kontrolünde yapılması
uzman
gerekiyor.
Uzman kontrolünde yapılmasını evet. inşallah herkesin şansı olsun. Tabii çok da basit değil bu kadar söylendiği kadar. Evet. Ama
televizyonlarda pilatesle ilgili programlar oluyor. Onları yani bilinçli uygulamak ne derece doğru ya?
Tavsiye
yani ben tavsiye şöyle aslında çok güzel bir şey yaptı onlar.
Evet.
Çok pilatesin çok önemini belki anlattılar insanlara. Hani pilates evet. deyince herkes top falan zannediyor.
Evet öyle zannediyor.
Öyle değil aslında tabii ki. Pilates çok daha özel bir şey. Ama pilatesin önemini Türkiye'de aslında oturttular. Ama tabii televizyonda böyle bir program yapmak bana göre doğru değil. Çünkü Zaten ben pilatesin grup olarak yapılması bile doğru bulmuyorum. Çünkü sizin kas yapınız ayrı, sizinki ayrı. Onun için birebir yapılması kişi gereken.
Yaşlar farklı.
Yaşlar farklı, kas dirençleri farklı. Benim tavsiyem o yönde.
Şimdi burada tabii işte kas çalıştırma deyince insanların ilk aklına gelen işte vücut geliştirme sporu olmuş oluyor.
Şişirme değil mi?
Evet, şişirme oluyor. Bunun hiç bunun tamamen dışında pilates. Doğru değil mi?
Tabii ki tamamen dışında.
Ağırlık kaldırmak değil.
Biz zaten ben bir fizik tedavi uzmanı olarak zaten tamamen karşıyım. Hani bu kas şişirme, protein devamlı bize gelen sorulardır. Evet. Tabii sporcu da çok geliyor bize. Hani tabii ki profesyonel vücut geliştirme sporcuları için demiyorum. Bunlar bu işte sporunu yapıyorlar. Tabii ki yapacaklar ama onun dışında böyle gençlerimizde müthiş bir protein tozu yutalım. İşte kaslarımızı şişirelim.
Çok zararlı değil mi?
Çok zararlı gerçekten. Beklentimiz de bu. Ben bir fizik tedavi uzmanı olarak asla beklentimiz bu değil. Biz kaslarımızın bize hizmet etmesini istiyoruz. Evet. Elastik olmasını istiyoruz. Evet, ve güçlü olmasını istiyoruz. Evet. Bu kadar. Her türlü harekete uyum sağlamasını vücudumuzun.
Yoksa kalın ve kalın büyük olması hiç gerek yok gerçekten. Büyük olması kuvvetli olduğu anlamına zaten gelmiyor.
Asla gelmez.
Peki bu düşüncede yani istekli olan izleyenlerimize ne tavsiye ediyorsunuz?
Kas şişirmek konusunda. Evet, ya onu da anlayabiliyorum tabii. Yani işte baklava falan herkes çok cazip geliyor. Çok da hoş geliyor. Gerçekten de güzel görünüyor. Ama inanın başka yöntemlerle de o baklavayı yapabilirsiniz. İlla böyle 30 kilo 40 kilo kaldırmanıza gerek yok aslında. Mesela çok sıkı yüzen, antrenmanlarını çok iyi yapan insanlarda da bütün kaslarını tek tek görebilirsiniz aslında. Çok daha sağlıklı yöntemlerle.
Evet, tamamen definisyon halinde diye ifade ediliyor.
Evet.
Görünebiliyor. Peki sizin o uygulamalarınızdan biraz değinmek istiyorum. Uygun görürseniz. Bu PRP enjeksiyonları var.
Son zamanlarda değil mi? Çok da ismi duyulan.
Evet. Bunu siz hangi, ne tip durumlarda uyguluyorsunuz?
Evet. Vaka seçmek tabii çok önemli. Hastadan hastaya değişen yöntemler bunlar. PRP biliyorsunuz kendi kanınızı alıp işte bir santrifüjden geçiriyoruz ve onun yararlı elemanlarını ayırıyoruz ve onu yaralı bölgeye verdiğimiz zaman gerçekten de bazı seçilmiş vakalarda çok faydalı olabiliyor. Bunu PRP'nin dışında başka enjeksiyonlarda yapıyoruz tabii. İşte hyaluronik asit duymuşsunuzdur, bu horoz gibi hastalar öyle söylüyorlar. Evet. İşte eklem içine kayganlığı artırsın diye yaptığımız iğneler var.
Dizi daha çok.
Çok ekleme yapılıyor aslında.
Oil, vitaminler var. Onları tavsiye ediyor musunuz? Hyaluronik asit olan için.
Ağızdan alınandan söz ediyorsunuz. Yani çok görüş bildirmek de istemiyorum. Çünkü insanlar içiyorlar, kullanıyorlar.
Fayda göreni var.
Görece diyelim. Göreceli faydası gerçekten. Hani glikozamin çok fazla tüketiliyor. Göreceli bir faydası var diyelim. Ama hani çok ümit bağlamamak lazım.
PRP zaten pek çok alanda kullanılıyor. Saç dökülmesinde falan da kullanılıyor.
Evet, PRP tabii başka bir şey. Yani PRP
yan etkileri var mı?
Çok da yan etkisini hiç görmedik. Yani çok yan etkisi olamaz çünkü kendi kanından alınan. Tabii ki eğer enjeksiyon kurallarına doğru uyarsanız bir enfeksiyon oluşma
enfeksiyon riski. Özellikle.
Yani o tamamen yapan kişinin özeniyle ilgili bir şey. Ben Allah aşkına hiç başıma gelmedi öyle bir şey.
Ama fayda görüyorsunuz değil mi?
Görüyorum. Yani seçilmiş vakada. Hani her vakaya yapa öyle değil ama seçilmiş vakada ben yararını görüyorum.
Özellikle
gerçekten.
Hangi vakalarda?
Daha çok tendon yaralanmalarında çok da faydalı olabiliyor gerçekten. Bazen kortizon enjeksiyonları yapıyoruz. Çok hani o da çok yaygın kullanılan ve çok zararlı falan denir. Evet, çok yaygın kullanılırsa çok zararlı ama seçilmiş vakada aslında çok da nokta atış çok da yararlı olabilir. Ama iyi vaka seçimini çok iyi yapmak lazım. Yani
PRP enjeksiyonunu yaptığınız bir tendon iltihabı diyelim, tendon hasarı daha kısa sürede mi iyileşiyor?
Kesinlikle. Dramatik bir şekilde iyileşiyor.
Süre ne kadar kısalıyor mesela?
Yani 2-3 günde hastanın tamamı, hani nasıl söyleyelim, bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir hastam çok dramatikti, yani bayağı bir 5 hafta falan tedavi ettik. İstediğim sonucu alamadım. Sonra PRP de tabii ücret olarak da aslında çok da ucuz bir yöntem değil. Evet. Çünkü onun bir kitleri var falan, o yüzden ucuz değil. Sonra işte bir şekilde biz onu gratis diyoruz ya, biz ona bulduk yaptık ve inanılmaz, yani 2 günde tamamen kayboldu bütün belirtiler. Onun için seviyorum ben. Yani seçilmiş vakada çok faydalı olduğuna inanıyorum.
Yani yine vücudun kendi elemanları, kendi kesinlikle, hücreleri kesinlikle. Daha konsantre bir şekilde.
Konsantre yani evet trombositleri biliyorsunuz seçiyoruz onları veriyoruz. Trombosit işte iyileştirmeye yönelik olan kısmı seçip onu veriyoruz. Çok da mantıklı bir yöntem aslında. Ama tabii biraz o da suistimal ediliyor. Evet. Çok fazla yapılıyor çünkü.
Orada iyileştiren elemanlar neler peki?
İşte trombosit seçiliyor daha çok. Evet.
Çok ilginç.
Evet. İlginç evet.
Yani eğer isabetli vaka seçilirse isabetli de sonuç alınabiliyor. Kesin.
Zaten ben ona her konuda çok inanıyorum. Yani iyi muayene, hani o dedim ya demin MR evet. doktoru olmamak lazım. Yani iyi muayene, iyi teşhis zaten tedavinin yarısı. İnanın hasta onu biliyor. Yani siz doğru teşhis koyduğunuzda doğru yolda olduğunu biliyor ve iyileşme iki kat hızlı meydana geliyor zaten.
Kliniğinizde manuel terapi, PRP, başka özellikle uyguladığınız yöntem nedir?
Yani pek çok yöntem uygulanıyor aslında. Osteopati denen de bir yöntem evet. var. Onu belki başka bir gün, o bayağı uzun bir mevzu çünkü. Bilmem kuru iğne yöntemi var evet, mesela. Belki evet. ondan bahsedebiliriz. Tamam. Nedir kuru iğne? Mutlaka bilen izleyicilerimiz, duyan izleyicilerimiz olmuştur. Hiç ilaç vermeden, evet. akupunktur iğneleriyle ama akupunktur değil, bu spazma girmiş kasların üzerine işte çeşitli noktalara uygulayarak o spazmı çözmeye yönelik ilacı dedik ya çok sevmiyoruz diye. Yani ilaçsız da bir yöntem olduğu için ben de seviyorum. Zaman zaman kullanıyorum. Aslında ben bunların hiçbirini tek başına kullanmıyorum. Hep kombine ediyoruz. Hep manuel terapiyle beraber bazen bir seansta da kuru iğne yapıp rahatlattığımız oluyor.
Akupunkturdan farkı nedir?
Aslında çok farklı yani. Akupunktur bir doğu tıbbı biliyorsunuz. Evet. Bambaşka bir öğreti. İşte çeşitli meridyenler var. O meridyenler üzerine çeşitli noktalara iğne batırılarak yapılan şeyi nasıl söyleyeyim sistemi tamamen farklı bir yöntem. Kuru iğne batı tıbbıdır. Yani sistemi de çok kolaydır. Hani o spazma girmiş kasın belli noktalarına iğneyi batırarak yapılan bir yöntem.
Her kas için farklı.
Tabii ki. Her kas için farklı noktalar var.
Evet. Her kasa uygulanabiliyor.
Ama meridyen falan söz konusu değil yani. Hani o şeydeki akupunkturdaki gibi o meridyenler falan öyle şeyler değil. Tamamen batı tıbbı yani.
Peki bu renkli bantlar var. Bir de sporcuların çok sevdiği bu aralar.
Evet.
O atletizmde gördüğümüz.
Evet. Futbolcular çok takıyorlar
onların
değil mi?
Onların uygulama alanı sizde de yine aynı şekilde yoğun kullanıyor musunuz?
Çok yoğun kullanıyoruz. Faydası onlar bizim nedir? Yardımcımız gibi. İşte hasta o gün bir şey vardır. Bir toplantıya girecektir. Veya sporcudur da o gün maça çıkacaktır. İşte onlar çeşitli yöntemlerle yine öğreti tabii ki onlarda. Bunlar özel dokunmuş kumaşlar. Yapışkan kumaşlar. Onlarla o hasta olan kası aslında askıya alıyoruz. İşte değişik yöntemler.
Yani bildiğimiz yakıdan farklı.
Çok yakı farklı. Değil. Hiç sıcaklıkla falan ilgisi yok. O kası istediğimiz ya stimüle ediyoruz ya inhibe ediyoruz gibi. Yani ya aktifleştiriyoruz ya inhibe ediyoruz. Böyle bir yöntem. Çok sıklıkla kullanıyoruz tabii ki. Renk hastaların da çok hoşuna gidiyor.
Evet. Özellikle mesela hangi durumda? Bir kas spazmında mı tercih ediyorsunuz yoksa
İkisinde de. Çünkü yöntem farklı. Yani öyle yapıştırırsanız öyle oluyor, öbür türlü yapıştırırsanız mesela öyle olabiliyor. Daha çok herhalde biz şey için kullanıyoruz, askı inhibisyon için kullanıyoruz.
Kısa vadede sonuç aldığınız için.
Tabii ki. Yani mesela hafta sonu hastanın ağrısı olmasın diye onunla gönderdiğimiz oluyor.
Fizik tedavi deyince böyle çok uzun seanslar aklımıza geliyor. Bu aslında doğru mu aklımıza gelen?
Hastadan hastaya tabii çok değişir. Yani bir nöroloji...
Yani 15 seans, 20 seans, duruma göre belki tekrar eden seanslar.
Evet, şimdi aslında eskiden şeydi değil mi böyle bu seans, 21 seans işte fizik gibi böyle baştan söylenirdi.
Evet.
Şey diyeyim kür denirdi falan. Öyle bir değil artık tabii ki. Mesela hasta soruyor bana ben kaç seans gireceğim ben de bilmiyorum. Çünkü hastadan hastaya çok değişen bir süreç. İşte birlikte çalışmaya başlıyoruz diyorum. Tabii ki bu yöntemler süreyi çok kısaltıyor. Evet. Bu manuel terapi vesaire. Zaten her gün de yapmıyoruz. Genellikle haftada 2 gün ya da 3 gün yapıyoruz. Genellikle 6-7 seansta çözdüğümüz vaka çok oluyor ama tabii vakadan vakaya da çok değişir.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon deyince tabii rehabilitasyon kısmı daha çok. İnmeler gündeme geliyor. Evet. Yani yaşlı hastalarda, geriatride.
Çok önemli bir sorun.
Felç geçiren hastalarda o kasların tekrar işlev kazanmasına yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Beyindeki oksijen gitmeyen bir bölgenin beslediği, işte çalıştırdığı kas grubunu tekrar harekete geçirme. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl sonuçlar alıyorsunuz?
Evet, yani tekrar harekete geçirmeyebiliyoruz tabii ki, biliyorsunuz. Yani beyinde bir böyle bir karanlık bir bölüm oluyor, evet. Ve onun aktive ettiği bölüm de ya tam çalışmıyor ya biraz çalışmıyor. Bunun nasıl süreceğini ve ne kadar iyileşebileceğini aslında bir tek Allah biliyor. Ama biz ne yapıyoruz o sırada? O kaslar erimesin, işte fonksiyonunu kaybetmesin diye çalıştırıyoruz. Ve o kaslarla ne kadar hasta günlük yaşam fonksiyonlarını yapabilirse onu kazanır. Rehabilitasyon amacı budur zaten. Vücudunuz neye izin veriyorsa onu maksimum kullanma kapasitesine eriştirmeye çalışıyoruz. Yani hasta yöntemi bilmediği için yatalakken, evet. Sağlam kaslarını kullanarak işte şeyine, yürüyen sandalyesine geçmeyi öğretiyoruz ona mesela. Hmm. Tuvalete gitmeyi öğretiyoruz. Yürüteçle nasıl yürüyeceğini öğretiyoruz. Yani mevcut kaslarıyla ne yapabilirse maksimum onu öğretiyoruz. Rehabilitasyon bu demek aslında.
Evet. Yoksa çalışmayan kasları tekrar inervasyon ya da sinirlerin
çalışıyoruz
işlev haline gelmesi bunu, değil de
tabii,
yan kasları mı harekete geçirme şekli?
Yani ona da dediğiniz şeye de çalışıyoruz tabii ki. Hı. Ama onun ne kadar hani fizik yöntemiyle işte beyin tekrar çalışıyor öyle bir şey
yok.
Olamaz zaten, böyle bir şey yok. Ama önemli olan rehabilitasyondan anladığımız erimiş kasları ya da güçsüzleşmiş kasları tekrar güçlendirmek. Hı hı. Ve o kas kapasitesiyle ne yapabilecekse onun maksimumunu yapabilmek.
Evet. Öyle. Bu anlamda çok önemli. Çünkü
çok çok önemli tabii çok ki. Hayata döndürüyorsunuz
bu anlamda, evet.
Yani aynı kas gücüyle yöntemi bilmediği için yatalak olan birisi işte tekrar pencerenin kenarına gidip dışarıyı seyredebiliyor. Aslında
evet, çok, önemli.
Çok önemli bir konu gerçekten. Evet.
Tedavi konusunda uzmanlaşmış hekimlere, fizyoterapistlere aslında çok fazla ihtiyaç var.
Çok.
Bu anlattıklarınızdan.
Çok hem de gerçekten çok.
Peki yeterli mi Türkiye'de?
Bir de rehabilitasyon tabii, evet. Aslında biz o kadar çok konuyu kapsıyor, evet. Ki işte kardiyak kalple ilgili hastalıkların rehabilitasyonu var, nörolojik hastalıkların var, işte ortopedik, ki ben en çok ortopediyle uğraşıyorum. Yani çok aslında ilgilenmediğimiz konu yok gibi. Osteopatiye hiç girmedik. Osteopati daha da bir derin, işte otonom sistem diyoruz biliyorsunuz, bu işte mide bağırsak sistemi vesaire, onların da rehabilitasyonu yapılıyor. Hmm. Baş ağrıları, işte omurilik sorunları vesaire, tam bir derya.
Evet.
Tabii ki bu konuda bizlerin de uzmanlaşması, branşlaşması, fizik tedavi uzmanlarının da kendilerinin uzmanlaşması, evet. Çok önemli tabii,
tabii
ki.
Biz yalnızca işte boyun tutunması, bel fıtığı.
Aslında o kadar basit değil.
Onların,
evet.
Çevresinde var. Dolaştık. Ama başka hastalıklardan da size gönderilen
çok,
çok. Rahatsızlıklar
yani her
oluyor.
Her türlü rehabilitasyon söz konusu.
Evet.
Boyun düzleşmesi için fizik tedavi uyguluyor musunuz?
Tabii ki. O da çok duyuyorsunuz,
evet,
değil
evet,
mi? Boyun düzleşmesi. Aslında diyorum ya, bunlar hastalık, evet. Değil aslında. Sadece vücudun bir isyanı. İşte iyi bakmıyorsun benim kaslarıma diye. İşte boynun o C harfi gibi, evet. O şeyinin dümdüz kalsın olması, mi? Aksının. Aslında bir hastalık değil. O basit tedavi yöntemleriyle. Evet. Hemen elim böyle tedaviye gidiyor benim. Hmm. Tekrar o kavis oluşabilir tabii ki.
Boyun düzleşmesi eğer tedavi edilmezse ne olur?
Fıtığa doğru gidebilir.
Gider mi? Evet.
Tabii ki. O zaman deminden beri hep söylediğim, işte bu diyorum ya, ağırlık merkezi yanlış yerden geçiyor. Tabii bu onu sağlıyor.
Evet.
Ve disklerin basınca dayanıklılığını azaltıyor.
O zaman yine pilatese dönüyor olay.
Pilates tabii canım, her derde deva. Pilates çok güzel gerçekten.
Genelde boyun fıtığı, bel fıtığını çok fazla duyuyoruz ama
çok.
Sırtta da aslında fıtıklar oluyor değil mi?
Yani sırtta daha az oluyor çünkü sırt omurları daha, evet. Az hareket eden omurlardır. Onun arasındaki diskler de çok hareket etmez ama zaman zaman orada da fıtık görüyoruz tabii ki.
O da yine fizik tedaviyle tedavi edilebiliyor.
Tedavi edilebiliyor tabii, evet. Ki.
İşte osteopati dediğiniz olay.
Osteopati de bir manuel terapinin bir yöntemidir aslında. Evet. Osteopati bütün sistemleri kapsayan, böyle hani... Diğeri manuel terapi, mesela boynum ağrıyor, boyunla ilgili bir tedavi yapıyoruz. Osteopati öyle değildir aslında. İşte tüm sistemleri içine alan bir yine bir yöntem, manuel terapi gibi bir yöntem. Ama onda işte bu otonom sistem vesaire hepsi içine giriyor. O daha özel bir sistem. Osteoporoz ise kemik erimesi, o bambaşka. O genellikle menopoz sonrası kadınlarda gördüğümüz ama başka sekonder, ikincil dediğimiz başka hastalarda da görebileceğimiz kemiğin kütlesindeki azalmadır kemik erimesi. Bu da aslında bir kanayan yara, biliyorsunuz çok, evet. Fazla var. Evet. Türkiye gibi çok güneş gören bir ülkede
olmasına rağmen,
olmamıza rağmen, evet. Çok da sıklıkla görüyoruz.
Onunla ilgili problemler size mutlaka geliyordur.
Mutlaka geliyor tabii ki.
Onunla ilgili ne
tabii
tip çözümler
buluyorsunuz? Niye korkuyoruz kemik erimesinden? Kırık nedeniyle korkuyoruz. Tabii. Yoksa kemik erimesi aslında çok da ağrı yapan bir hastalık değildir. Evet. Hasta farkına bile varmaz. Biz onu sessiz sırsız diyoruz. Ama kırık olduğu zaman da inanılmaz hayat kalitesini bozan, yaşlı hastada ölüme kadar götürebilen ciddi süreçlere neden olabiliyor. Tedavisinde de işte her şeyi tam biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte ilaçlar kullanılıyor. Ama yine ben her zaman diyorum ki egzersizle kemik kütlesini artırmak, yaşamı düzenlemek, yiyeceklere dikkat etmek çok daha önemli aslında.
Çünkü kemik yaşayan bir doku. Ne kadar çalışırsa o da yine canlı hücreleriyle beraber aktive oluyor ve eski yapısını tekrar kazanabiliyor.
Tabii.
Artık şimdi, kaslar yine aynı şekilde görevini devralabiliyor. Mesela romatizması olan hastalar var. Yaşlı teyzeler olsun, işte beyler olsun. Bunlar yine egzersizle...
Hareket, bereket.
Romatizma
çok doğru bir
tedavi var değil mi?
Romatizma hastalıklarda da var tabii ki. Tabii
yumuşak doku
romatizma. Onkolojide var, her şeyde. Yani aslında rehabilitasyon olmadığı bir dal yok gibi aslında.
Bunlara ne gibi daha çok şey yapıyorsunuz, çözümler sunuyorsunuz?
İşte her branş kendine göre. Mesela onkoloji hastası değil mi? Kolunu kaldıramıyor hasta. Diyelim ki X şey alacak, şua tedavisi alacak. İşte doktor yolluyor, biz onun kolunu açıyoruz ki rahatlıkla şua alabilsin diye.
Aslında siz her tıbbın her uzmanlık alanı ile birebir bağlantılısınız.
Evet. Yani çok zevkli bir alan gerçekten. Hakkı verilerek yapılırsa çok daha haz alınan, keyif alınan bir branş.
Hem de hastalarla birebir ilişki içinde.
Evet,
tabii uzun süreli de bir tedavi olduğu için de daha iyi tanıma imkanınız oluyordur.
Çünkü genelde işte ağrısı olan, işte tutulması olan hep ilaç tedavisi veriliyor. İşte dahil
ne kadar yanlış aslında biliyor musunuz? Ne kadar yani. Oysa, tamamen ilaç, hani bu ilacı yatsımıyoruz. Tabii ki gerekli durumlarda ilaç kaçınılmaz ama hani kas ağrıyan birine ilaç... İyileş sadece üstünü örtüyor. Hmm. Sadece o gün ağrınızı hissetmiyorsunuz ama o mekanik bozukluğu düzeltmedikçe değil mi? O yine olacak. Çok açık ve net yani. Şimdi diyorum ki size büroda o çalışıyor. Sürekli böyle oturuyor. Bunun meydana getirdiği arkadaki o sorunu gidermezseniz eğer ilaç içse ne kadar içecek? Yani senelerce içmesi lazım o ilacı ki o da biliyorsunuz karaciğerine zarar veriyor, böbreğine zarar veriyor, midesine.
Özellikle böbrek
Evet.
Peki bu sıcak uygulamalarınız var, hot pack'ler var, soğuk uygulamalar var. Onlar yerine göre nasıl seçiyorsunuz?
Da hastalığa göre seçiyoruz tabii. Eğer bir enflamasyon, hani akut enflamasyon varsa o zaman daha çok soğuğu seçiyoruz tabii ki. Daha kronik olgularda, kireçlenmelerde sıcağı seçiyoruz. Ama onlar bizim için hep söylüyorum, tedavinin başlangıcı sadece kası yatıştırmaya yönelik. Asıl biz manuel terapiden sonuç alıyoruz tabii ki.
Çünkü hastalar mesela ayağını burkmuş. Diyor ki ben buraya sıcak mı uygulayacağım, soğuk mu uygulayacağım?
Evet, en büyük sorun o. Yanlış yaptım önemli. Sıcak. O kadar da şey değil yani belirleyici değil ama hastalar çok önem verir ona. Eyvah burası bana sıcak uyguladı, burası bana soğuk uyguladı diye. Evet.
Romatizma hastaları genellikle sıcak tedavi uygulanıyor değil mi? Yani o yüzden de bu kaptıcalar falan ne derece etkili ve faydalı.
Evet. Romatizmada tabii iltihaplı romatizma dediğimiz bir şey var ki onda sıcağı çok sevmeyiz. Kaplıcayı da çok sevmeyiz. Ama hani kireçlenme ise o da kireçlenme de bir romatizma çünkü. Evet. O zaman sıcak ve kaplıca iyidir gerçekten. Hasta seçimi yine çok son derece önemli bu konuda da.
O geriatride hastaları yine kaslarını harekete geçirmeye yönelik çalışmalar yapıyorsunuz değil mi?
Geriatrik tabii yaşlı açıklayalım yani yaşlı rehabilitasyonu çok yine Türkiye'de önemli bence. Hani yaşlılarımız bizim aslında kliniklerimize de çok gelemeyebiliyor. Evde bakım çok önemli bu konuda. Yani evde bakım çok pahalı bir sistem.
Evet.
Ve maalesef bu konuda bizi izleyenler de mutlaka katılacaklar. Yaşayan hepimizin anneleri, babaları vesaire bu tür sorunları yaşıyoruz. Bakım problemleri. Bunun hızla aslında geliştirilmesi lazım. Evde fizyoterapi yapılabilir. Tabii burada psikolojik sorunlar araya giriyor.
Evet, evet.
Bana göre en önemli, fizik tedavinin en önemli konularından birisi geriatrik rehabilitasyon. Belki onlar için yeni düzenlemeler yapılabilir. Hep aklımda bunları düşünüyorum neler yapılabilir diye. Çünkü orada bir açık olduğuna inanıyorum ben.
Siz kliniğinizde evde fizyoterapi hizmetleri veriyor musunuz?
Evet, evet, zaman zaman veriyoruz tabii ki.
Bu konuda çok talep oluyor mu?
Oluyor. Çok bazen zaman zaman dememin nedeni o. Evet. Çünkü biz üstünden kalkamıyoruz. Yani çok fazla talep var çünkü. Orada bir açık var. Yani uzun bir şeylerin gelişmesi gerekiyor. Değil çok mi? Uzun süreli. Evet. Gittiğiniz zaman da çok zaman ayırmanız gereken bir konu.
Evet. Hasta psikolojisi özellikle geriatride çok daha ön planda.
Evet, evet. Yani evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Burada tabii ki dönüp dolaşıp hep şey geliyor. Hareketin azlığına geliyor konu.
Tabii ki.
Egzersizin azlığına.
Tabii.
Bir insan devamlı masa başında oturuyorsa işte merkezi, ağırlık merkezi bozuluyor dediğiniz gibi. Ya da işte bir hasta işte artık hep yataktan çıkmıyorsa ya da düzensiz besleniyorsa, kilo alıyorsa işte hep birbirini tetikleyen zincirleme bozukluklar.
Demin geriatrik rehabilitasyon dedik ya, yani yaşlı hasta, ben çok korkarım yatan hastadan. Yani bir kere o yaşlı hasta yatmaya başlarsa o kaslar hızla erir. Ondan sonra onu kaldırmak da çok zordur, toparlamak da çok zordur. Psikolojisi de giderek aşağıya doğru iner. Onun için dediğiniz çok doğru. İşte olmadan önlem almak çok önemli. Osteoporozda da aynı şey var aslında. Hani bizim aslında ta çocuklarımıza özen göstermemiz lazım. Çünkü hani 20-25 yaşına kadar zaten kemik kütlesi artıyor. Sonra menopoza kadar düz. Evet. Hep kadınları menopoz diyorum, hep kadınları söylüyorum. Çünkü osteoporoz daha çok kadınlarda çok görülüyor. Erkeklerde de görülüyor aslında. 25-30 yaşından sonra düz çizgi çiziyor. Onun için aslında bizim şu ergenlik çağı bitip de işte 20'li yaşlara gelene kadar beslenmeye, spora, çocuklarımıza çok önem vermemiz lazım. O zaman o genetiğin dışında olan çevresel koşullar diyoruz biz ona. Onları eğer çok iyi motive edebilirsek iyi bir kemik kütlesine ulaşır.
Tabii.
Ve menopozdan sonra da bu kadar sıkıntı çekmeyebilir.
Evet, tabii. Önceden tedbirini almak.
Koruyucu önlemler çok önemli, evet.
Hiçbir sağlık sorunu olmayan, yani ortopedi anlamında fıtık olmayacak, işte boyun düzleşmesi yok, kireçlenmesi yok. Çok sağlıklı bir insanın günlük spor olarak ne yapması gerekir?
Ben de onu soracaktım, tamam.
Çok sağlıklı bir insanın, yani bir kere kardiyo ve işte şey iki bölüme ayırmak lazım. Hani kardiyo dediğimiz şey mutlaka bir tempolu, kalori yakacak bir şey yapması. Ya yürüyebilir yaşına göre, koşabilir. Yürüme bandını çok sevmiyoruz biz ama yürüme bandında yapabilir. Ama kardiyo dediğimiz şeyi bir yapması lazım. Onun dışında da eklem hareketlerini açmaya yönelik işte pilates olur, yüzme olur veya salon sporları olabilir. İşte bir
bunların
spor
dışında?
Salonunda.
Evde
ip atlasın mesela ama işte bu böyle genel söylenecek bir şey değil aslında. Evet. Yaşa ve kişiye göre çok değişen şeyler yani.
Ya bütün vücudun çalışması burada amaç değil
ya
mi?
Ben mesela çok çalışması. Böyle istediğim zaman ya da ne bileyim ben buna ihtiyaç duyduğum zaman mesela hızlı bir ip atlama şeyine giriyorum, temposuna giriyorum. Ama kişi de herkese şimdi buradan herkes diyemiyorum ki herkes ip atlasın. Öyle bir şey olmaz
koşu
yani.
Koşu bantlarını tavsiye ediyor musunuz?
Ya ben mekanik olan hiçbir şeyi sevmiyorum açıkçası. Evet. Onun için de hani ben mesela pilates de makine ama orada bir hoca var, bir iletişim var, bir kontrol var. Ama ben böyle hani neden dışarıda yürümüyorsunuz ki diyorum hastalarımıza. Evet. Yani yürüyün, açık havada yürümek kadar güzel bir şey yok tabii ki.
Çok detaylı anlattınız, çok güzel anlattınız.
Aşağı yukarı fizik tedaviyi özetledik galiba.
Evet, ama söylediğiniz gibi eğer bir program daha yaparsak burada uygulamalı olarak da
ne güzel olur,
çok iyi olur. İzleyenlerimize de göstermiş oluruz.
Çok basit temel egzersizleri gösterebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ederiz Mine Hocam.
Ben
çok güzel bir sohbetti.
Ben
çok
teşekkür ederim. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada kordiya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi
yaptığı olarak dağılmış bir sistem kapkaranlığı sonrasında şu kadar bir hal ediyor.